Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Şatam. 20. ayrım. Bodrum iğrenç bir çöplüktü. Her şey büyük bir düzensizlik içinde, tozlu çöp torbalarına tıkılmış, üst üste yığılmıştı. Bütün bunları araştırmak insanın koca bir hafta sonunu alırdı. Prolin, çevreyi kolaçan etmiş, bir boşluk sesi duymak umuduyla duvarlara vurmuş, altında gizli bir kapak olup olmadığına bakmak için Bodrum'daki tek tük eşyayı yerinden kaldırmıştı. Ne var ki hiçbir şey bulamadı. Kazanın hemen yanına, sanki bir girinti oluşturmak istermiş gibi, bağ taşından bir duvar örülmüştü. Brolin, girintinin ağzını kapayan kırmızı muşambayı kenara çekince, yaradan koparılan plasterin sesine benzer bir cayırtı duyuldu. Küçücük lambasının halesi girintinin koyuluğunda bir delik açtı. Kafasına bir şey dokundu. İnsanın saçları arasına giren bir böceğin çıkardığı hışırtı gibi bir ses. Brolin ani bir hareketle çekildi ve fenerin ışığını kafasına değen naylon ip ile çamaşır mandalına çevirdi. Kutuların ve şişelerin üzerindeki isimleri okudu. Kodak, Aqua, Konica marka film baskı makinesi, Evie, banyo kimyasalları için küvetler. Burası film basmak için kullanılan amatör bir fotoğraf laboratuvarıydı. Prolin elektrik düğmesine basınca, tavandaki kırmızı ampul karanlığa kanlı aydınlığı yaydı. Düşündüğü gibi, naylon torbaları açıp içindekileri seramik tezgahın üzerine boşaltırken, ayaklanmış duygularının elektriği tüm vücudunu sardı. Fotoğraf kağıtları henüz kullanılmamıştı. Her şeyi yerine koyup basamakları tırmanırken, yüreği sıkıntılıydı. Evde, herhangi bir zorla alıkoyma izi, Lucas'ı suçlamak için en ufak bir kanıt yoktu. Bir şeyler bulma umuduyla evi aramıştı ancak şimdi içinde bir endişe vardı. Küçük Rachel Foley'nin başına gelenleri öğrenme umudu tükenmek üzereydi. Şimdiye kadar becerisine olduğu kadar talihine de güvenmişti. Onun için burada somut bir şeyler elde edememek başlangıçtan beri boşa çabalamak anlamına gelecekti. Hızlanmalıydı. Saat ilerlemiş, buçuğu geçmişti. Prolin yine üst kata tırmandı. Yine yerdeki eprimiş halı, duvarlarda yine aynı mor kumaş. Hala herhangi bir süs eşyasına, özellikle de kendi fotoğraf laboratuvarı olan birinin evinde bir çerçeve ya da postere rastlamamanın şaşkınlığıyla trabzan boyunca yürüdü. Birinci kapı uzunca bir odaya açılıyordu. Odanın tek penceresi kalın parmaklıklarla kaplanmış, camına da en az 10 yıl öncesinin basketbol yıldızlarının çıkartmaları yapıştırılmıştı. Dominic Wilkins, Patrick Ewing, hatta Karl Malone. Brolin odaya girip hızla çevreyi inceledi. Odanın Lucas'a mı yoksa Janine'e mi ait olduğunu kestirmek güçtü. Kitap falan yoktu, sadece bir yatak. Ayaklarından birinin yerine tuğlalar yerleştirilmiş bir dolap, bir de minicik bir komodin. Dikkatle bakınca yatağın çarşafsız olduğu, lekeli şiltenin üzerine sadece bir örtü atıldığı görülüyordu. Dolap da boştu. Brolin duvarları da yokladı ama bir sonuç alamadı. Banyoda da 5 dakika kadar geçirdi ama spermisit dışında dikkat çekici bir şey göremedi. Bu ilacın neden kullanıldığını merak etti çünkü Lucas'ın kız kardeşine erkeklerle birlikte olma izni vereceğinden kuşkuluydu. Lucas, kız kardeşinin tek erkek tecrübesiydi ve herhangi bir rakibi hoş görmesi imkansız olmalıydı. Ya da Brolin, iki kardeşin arasındaki düş dengesi konusunda baştan sona yanılıyordu. Brolin en son odaya, kattaki en büyüğüne girdi. Sandalyenin üzerine erkek giysileri yığılmış, duvara çakılmış raflara da, bu kez erkek kadın, karışık başka elbiseler dizilmişti. Karşıdaysa toplanmamış iki kişilik bir yatak. Aslına bakılırsa evde kullanılan tek yatak. Brolin usulca başını salladı. Beraber yatıyorlar. Yerdeki bir sürü karmakarışık erkek çorabının yanında bir çift kadın çorabı ve kadın ayakkabısı da vardı. Brolin kulaklığında önce bir cızırtı duyup irkildi. Ardından da Annabelle'in sesini işitince rahatladı. Bire çeyrek var, fazla oyalanmayın, zaman geçiyor, her şey yolunda mı? Evet, bitirmek üzereyim diye fısıldadı. Kapının arkasında üzerinde birkaç karton dosya, bir iki kitap ve bir sürü kağıt bulunan bir çalışma masası gördü. Hızla kağıtları gözden geçirdi. Bütün belgeler sığır eti alım ve satımıyla, bölgeye yapılan sevkiyatla ilgiliydi. Ticaret sanatı ve insanın işini nasıl geliştireceği hakkında kitaplar. Brolin, Kağıtların altında içindeki reklamlardan ve postitlerden kapanmayacak kadar tıka basa dolmuş, kalın bir ajanda buldu. O haftadan başlayarak günleri taradı. "Brolin, çıkma zamanı geldi. Saat 1:10 var. Beni duyuyor musunuz?" Özel dedektif, çağrıya cevap bile vermeden sayfaları çevirdi. Bir önceki hafta. Aralık ayı. Kasım. Ekim. "Brolin, gitmemiz gerek. Lucas neredeyse döner." Brolin kulağında çınlayan sesi duymazdan gelip, ajandayı aldığı yere bıraktı. Şu defteri alabilmek için neler vermezdi. Zaman kısıtlaması olmadan, bütün yazıları inceleyince ilgisini çekecek bir şeyler bulacağından emindi. Oysa böyle bir şeyin, Shapiro'yu dikkatli davranmaya itecek olması kötüydü. Özel dedektif bir küfür savurdu ve yatağın altına bakmak için dizlerinin üzerine çöktü. Bir ayakkabı kutusu ile daha yassı bir şey gördü. Her ikisini de odanın gri ışığına çıkardığında, ikincisinin bir ses kayıt cihazı olduğunu anladı. Ayakkabı kutusunu sallayıp açtı. Sırayla, birden 14'e kadar, 16'ya kadar numaralandırılmış kaset. Birincisini alıp teybe soktu ve play düğmesine baktı. Bir kadın inliyordu. Kasılmalarla noktalanan, gücü giderek artan bir inilti. Kadın birkaç inlemeden sonra soluklanıyor, sonra yine sesini yükseltiyordu. Acıdan kaynaklanan iniltiler. İniltiler bir yakarıştı aslında. Giderek yükselen çığlıklar birden sustu. Sessizlik. Kalitesiz ses kaydının hışırtıları. Madeni bir tıngırtı ve hıçkırıklara, dehşete ve muhtemelen kana boğulmuş, delirmenin sınırında bir ses. "Yalvarırım. Hayır. Hayır yapmayın, hayır. Merhamet. Acıyın. Hayır. Hayır." Ve Dave'in küçük hoparlörlerinde. Duyulmaz olacak kadar güçlü, camları titreten, koridora taşan, giriş katında yankılanmak üzere basamaklardan atlayan, dayanılmaz bir çığlık. Ardından hıçkırıklara ve spazmlara karışan iniltiler. Brolin kaseti durdurmadan doğruldu. "Bütün bunları neden yatağının altında saklıyorsun Lucas? Çok tehlikeli değil mi sence? Sen ki bu kadar tedbirlisin. Bu dikkatsizlik neden?" Gerçeği anlayınca dudakları acı bir kasılmayla büzüldü. Bütün bunları kız kardeşinle yataktayken, her istediğinde elinin altında olması için yatağın altında tutuyorsun. Öyle değil mi? Onunla birlikteyken, onunla sevişirken bu kasetleri mi dinliyorsun? Kirli çarşaflara baktı. İğrenmeden. İğrenme duygusunu yitireli çok uzun zaman olmuştu. Ardından raflardaki elbiselere girişti. Hiçbir şey kaçırmamak için hepsini dikkatle yokladı. "Kahretsin Brolin, hemen çıkın o evden. Saat 1 oldu. Beni duyuyor musunuz? Lucas her an gelebilir." Brolin bu kez cevap verdi. Sanki yandaki odadan duyulmaktan çekiniyormuş gibi alçak sesle. "Geliyorum. Bana 2 dakika daha verin." "2 dakikamız yok. Her an gelebilir." Fazla uzun sürmez. Daha cümlesini tamamlamamıştı ki teypten çıkan yeni bir çığlık zemini sarstı. Annabelle'i ürkütmemek için yakasındaki mikrofonu kapatmıştı. Altında herhangi bir dosya ya da başka bir fotoğraf bulunup bulunmadığını görmek için şilteyi kaldırdı. Ardından da fenerinin sapıyla dokunarak duvarları yokladı. Duvarın 1/3'ünden hemen sonra olağan dışı bir ses duydu. Tok ve sert olması gerekirken yumuşak ve akisti bir ses. Biraz yukarıyı, biraz yanı yokladı, kuşkusu kalmamıştı. Duvardaki kumaşın altında bir şey vardı. Elleriyle yoklayınca, yere yakın bir noktada, parmaklarının madeni bir çubuğa değdiğini hissetti. Aynı işlemi tekrarlayınca bu kez, tavanda, ilkine paralel yeni bir çubuğa daha rastladı. Acılı çığlıklar, kesik taşkınlar gibi sürerken, bir adım geriledi ve gözlerinin önündeki görüntüyü inceledi. İşte o zaman, duvardaki kumaşın üzerinde, yukarıdan aşağıya uzanan 2 kıvrım gördü. İlk bakışta insanın gözüne çarpmayacak 2 kıvrım. Duvardaki kumaş gerektiği gibi gerilmemiş, her yanından sarkmış, kıvrımlar odaya damarlı bir kutu görüntüsü vermişti. Tek fark bu 2 kıvrımın yerden tavana kadar dümdüz uzanıyor olmasıydı. Brolin çubukları bir o yana bir bu yana çekti. Duvarın yüzeyi yerinden oynayıp kaydı. Sanki bir duvarı gizleyen bir ray üzerinden tıkırtıyla kayıp bölmenin üzerine çekilen bir perde gibi. Örümcek gibi sayısız siyah gözün, dibi hesaplanamaz bakışları Broly'ne dikilmişti. Bu bakışlardaki dehşetin uçurumu her şeyi yutuyor, gözlerini onlara dikme cesaretini gösteren çılgını sonsuz bir iştahla yok ediveriyordu. Duvarda seloteyple yapıştırılmış fotoğraflar vardı. Onlarca fotoğraf. Broly'nin yüreğinin gümbürtüsünü dindirmek için sakince nefes almaya çalıştı. Paneldeki saat 13.06'yı gösteriyordu. Güvenlik marjını çoktan aşmışlardı. Annabelle artık dudaklarını ısırmaya başlıyordu. Ne halt ediyorsun Broly'nin? Broly'nin artık telsize cevap vermiyor. Annabelle de onun konuşamayacak kadar meşgul olduğunu düşünüyordu. Gözlerini saatin kadranına çevirdi. Artık oradan ayıramayacaktı. Bir tehlike geliyordu. Kahretsin, kahretsin, kahretsin. Annabelle ellerine eldivenlerini çekti. Ceketinin fermuarını çekti ve bir hamlede arabadan dışarıya fırladı. Daha fazla oyalanamazlardı. Shapiro'nun her an görüneceği kesindi artık. Kasketini kafasına geçirdi ve bütün gücüyle karşı kaldırımın üzerinden koşup evin yanındaki yola saptı. Tedbirin canı cehenneme, arka avlu, terk edilmiş bir sanayi merkezi kadar iç karartıcı, bir o kadar da temizdi. Kadın evin arka kapısının, özellikle de hangar kapısının aralık olduğunu gördü. Mantıklı. Broly'nin işe önemli olan evle başladı. Şimdi de depoyu arıyor. Bidonun üzerindeki asma kilidi görünce, düşüncesinde haklı olduğunu anlayıp rahatladı ve hangara girdi. Yürüyüş ayakkabılarının sesi, yerdeki saç levhaların üzerinde yankılandı. Broly'nin diye mırıldandı. Kutup soğuğunda bir sürü sığır parçası, tepelerinden takılmış paslanmaz çelik kancaların ucunda sallanıp duruyordu. Annabelle birkaç adım attı. Kapı açık kalmayıp kendiliğinden kapanarak sadece daracık bir aralık bırakınca içerinin aydınlığı birden azaldı. Neredeyse kapkaranlık olmuştu ve aralıktan beyaz bir koridor görünüyordu. Broly'nin diye biraz daha yüksek sesle tekrarladı Annabelle. Neden karanlıkta bekliyor ki? Geri dönmek üzereyken içinden gelen sese uyarak vazgeçti. Elektrik düğmesini bulup hangarın içini aydınlattı. Neon lambalar tavanda ışıltılı şimşekler çakarak yandı. Madeni putrellere perçinlenmiş dişliler ürkütücü bir çene dizisi gibi bükülmüştü. İçlerinden kimileri bir çengelin kıvırmına tutunmuş, bazıları dişlerini soğukta bilemeye koyulmuştu. Soğuk, hangarın içinde asılı kalmış kokuyu donduramıyor, tam tersine billurlaştırıp odanın her yanına eşit dağıtıyordu. Etrafta insanın burnunu iğneleyen, inatçı bir et kokusu vardı. Annabelle, dev gibi sığır karkaslarının arasında yürüdükten sonra altlarına bakmak için çömeldi. Kimse yoktu. Sol tarafta soğutma sistemi tüm gücüyle uğulduyordu. Avluya bir araba girse duyması imkansızdı. Broly nereye girmişti? Ceketinin yakasına yapıştı. Fısıltıyla konuşabilmek için mikrofonu ağzına yaklaştırdı. Broly, beni duyuyor musunuz? Neredesiniz? Buradan hemen gitmemiz gerek. Sizi aramak için hangara girdim. Eğer beni duyuyorsanız arabaya dönüyorum, anlaşıldı mı? Statik kemirdiği bir ses duyduğunda olduğu yerde kaldı. Parazit söylenenleri anlaşılmaz kılıyordu. Hangarın kapısı yüzünden olduğunu düşündü. Bir de New York polisinin kusursuz malzemesinden. Çıkıyorum dedi son olarak. Çıkış kapısına yürümek için döndü. Daha ilk adımında donup kaldı. Tuhaf bir kuşkunun pençesinde çıkışa kadar olan mesafeyi hesapladı. Ardından da arkasındaki duvarı görebilmek için döndü. Dışarıdan bakınca hangar gözüne daha büyük görünmüştü. Çok daha büyük. Kapının karşısındaki duvarın yanına gidip bölme boyunca yürüdü. Yerdeki saçların üzerinde çeyrek daire gibi siyah izleri görmesi fazla uzun sürmedi. Duvarları kaplayan ve havayı soğuk tutmaya yarayan madeni paneller 2 metre boyundaydı ve bu da yerdeki siyah izlere uyuyordu. Annabelle, panelleri açmak için kullanılan mekanizmayı duvarın köşesinde buldu. Küçük tutamağı tutup çekti. Lucas Shapiro'nun elinden iş geliyorsa da dahi bir mimar değildi. Burasını göze çarpmayacak şekilde yapmıştı. Bulunmayacak gibi değil. Panel sessizce açıldı. Arkasında her şeye hakim asılı bir karanlık. Annabelle arkasındaki tavandan gelen ışık bulutunun içinde kalarak panelin ardına geçti. Kenarda bir etajerin üzerinde Kyalüm marka ışıltılı tüpler vardı. bir tanesini aldı, plastik ambalajını yırttı, tüpü katlayınca içindeki kimyasal neon kusursuz bir mavilikle parıldamaya başladı. Annabel bu haliyle elinde küçücük lazer kılıcını kavramış bir Jedi şövalyesine benziyordu. Bu benzetmeyle dudaklarını süsleyen tebessüm hemen kayboldu. Elindeki tüpü kaldırıp gizli odayı safir rengi bir sise boğdu. Birden önünde belirdi. Sessiz bir çığlıkla çarpılmış korkunç bir yüz. O patlak gözlerin sadece 10 santim uzağında olduğunu anlayınca haykırdı. Çenesi yerinden sökülmüş ceset onu görüp aynını yaptı. Brolin 67 fotoğraf saydı. Fotoğrafların içinde Julia Gladio'nun, Spencer Lynch'in son kurbanının yani hastanede yatan genç kadının resmi eksikti. Oysa o fotoğraf ilk katilin elinde bulunduğuna göre burada bilmedikleri yeni bir fotoğraf var demekti. Sürgülü perde, büyük bölümü bu ölümcül fotoğraflarla kaplı bir metrelik bir duvar parçasını örtüyordu. Rowling, fotoğrafların üst kısmında kara mürekkeple yazıldıktan sonra silinmek istenen bir cümle gördü ve odadaki sandalyelerden birine tırmanıp suya batırılmış bir kağıttaki gibi belli belirsiz görünen yazıyı sökmeye çalıştı. Yazının ilk sözcüklerini okudu. Caliban, Dominus Noster. Annabel'in sözünü ettiği ilahi benzeri o yazıyı hatırlaması için daha fazla çabalaması gerekmedi. Caliban, Dominus Noster. Duvarda yazılı olan buydu işte. Yeni bir şey değil. Öte yandan yazının hemen yanına iki kağıt rap diyelenmişti. Birincisinde hepsi kadınlara ait adların bir listesi. Büyük rakamlarla 16 sayısı yazılmış, bir üstündeki 15 çizilmişti. 15'in üzerindeki 14'te. 8'e kadar kurbanlarının listesi, kurbanlarını sayıyor, üst üste eklemeye çalışıyor. Gerisindeki kaset havaya dehşet katmayı sürdürüyordu. Artık çektiği acı öylesine şiddetliydi ki zavallı kızcağız normal soluk almakta zorlanıyordu. Ağzından çıkan sesler bir can çekişme çığlığı, boğuk soluk ve kasılma karışımıydı ve bazen de kötüye, çok kötüye saran bir doğumu andırıyordu. Rowling tükrüğünü yuttu. Sonra eldivenli işaret parmağını öteki kağıda bastırdı. Yazı masasının üzerindeki kağıtlarda gördüğü Lucas'ın biçimsiz el yazısının eşi. Kağıdın üzerinde büyük harflerle yazılmış tapınak sözcüğü. Ardından da I.D.W. harflerine uzanan bir ok ve bir soru işareti. En altta da $3000/6 ay. Sonra malzeme düşünülecek. Tarikat kendine bir tapınak bulmuştu anlaşılan. Lucas, çocuksu yazısı ve küçük harflerle bir şema da çizmişti. Lucas, Spencer. Lucas ve Spencer isimlerinden çıkan iki ok, Bob'da birleşmişti. Bob'un altında Caliban, onun altında da, çünkü Caliban, bizim filozofumuz yazısı. Fotoğraflardan da tahmin edebildiği gibi, üç kişi olduklarının kanıtı. Bob'un adının en ortada bulunması rastlantı değil diye düşündü Brolin. Bob bunların şefi. Bu insanların nasıl bir tören düzenleyebileceklerini düşündü. Düşünür düşünmez de gözünün önüne gelen iç bulandırıcı sahneleri kovdu. Fazla zamanı kalmamıştı. Acele etmesi gerekiyordu. Kulağına bir cızırtı ardından da anlaşılmaz bir uğultu doldu. Konuşan Annabel olmalıydı ancak telsizden artık hiçbir şey duyulmuyordu. Bir şeyler buldum. Hemen geliyorum dedi genç kadının duyup duymadığından habersiz. Gizli duvara son bir kez baktı. I.D.W. Bir şey hatırlatıyordu. Bunu bir yerlerde görmüştü. Ajandada. Çılgın gibi sayfaları çevirdi. Ocak, hayır. Gözü saatine ilişti. 13.15. Ölü noktayı çoktan aşmışlardı. Aralıkta da bir şey yoktu. Ne var ki 20 Kasım gününün altında I.D.W. görünüyordu. Etrafında kırmızı bir çizgi ve saat 16'da 451 Bond Street, dikkat çekmeden nakitse soru sorma yazısı. Tombala, Brolin cebinden çıkardığı not defterine aceleyle adresi yazdı. Artık zaman geçirmeden kaçmalıydı. Lucas her an gelebilirdi. Tabii daha şimdiden evin önünde değilse. Yoksa Annabel'in sana anlatmak istediği bu muydu? Önce alnından, sonra da bel kemiğinden buz gibi bir ter boşandı. Çabuk kaç! Hangarı boş verecekti, artık oraya girecek zamanı yoktu. Şimdi olabildiğince hızlı ve olabildiğince uzağa koşmalıydı. hızla teybi kapattı ve sessizlik odaya dönünce kasetin onu nedenli geldiğini anladı. Karşı koyması imkansızdı. Bandı dinlemesi içine daha iyi girebilmesi için kargaşaya dalması lazımdı. Özenli hareketlerle her şeyi yatağın altına, yerli yerine koydu. Ardından perdeyi aksi yöne kaydırdı. Sandalyeyi yerine koyup merdivenlere doğru koştu. Dişleri mavi ışıkta güçsüzce parıldıyordu. Annabel geriye doğru sıçradı. Gözlerini dikmiş bakan kız bir çengele asılmış, ayakları boşlukta sallanıyordu. Son soluğunun ızdırabıyla donup kalmış ölüm maskının görüntüsüne dayanmak imkansızdı. Bir saniye kadar kızın haykırışını duyar gibi oldu. Düş gücü ve korku. Yüreği öylesine çılgınca çarpıyordu ki Annabel şakaklarının vurduğunu, kulaklarının sağırlaştığını hissetti. Bu kız ölmüş deyip kendini toparladı. Bu gördüğün ilk ceset de değil. Ama bu ceset özellikle ürkütücüydü. Genç dedektif bulantısını bastırıp ışıltılı tüpü cesede yaklaştırdı. Karanlıktan sütümsü bir cilt çıktı. Cinsel organından akıp bacaklarının arasına süzülen çeşitli sıvılar donmuş, arkalarında renkli, kristalleşmiş yara izleri bırakmıştı. Annabel, yerdeki siyah birikintinin, elindeki ışığın mavimsi ışığını yansıtan yüzeyin ne olduğunu hemen anladı. Genç kızın kanı, böyle ölmüştü işte. Sırtından kasap çengeline geçirilmiş, tecavüz edilip burada bırakılmış. Soğuktan ya da kan kaybından ölmüş olmalıydı. Annabel soğukkanlılığını korumak için kendi kendini azarlayıp cesedin etrafında dolaştı. Elindeki kıyalüm tüpü çevreyi fazla aydınlatmıyor, mavi ışık hiç de delici görünmüyordu. Bir şeyler görebilmek için yaklaşması gerekecekti. Bir tezgahın üzerine, kelepçelerin, gergilerin ve iplerin yanı sıra bir sürü kesici alet yerleştirilmişti. Daha da beteri, aletleri aşırı soğuktan etkilenmemesi için Lucas Shapiro burada korunaklı bir sandık da yapmıştı. Sandığın içinde dövme yapmak için gerekli ve herhangi bir dövme dergisinden mektupla sipariş edilebilecek temel malzeme, gaz tüpüyle eksiksiz bir brülör, kloroform, fişekleriyle birlikte 45'lik bir kolt görünüyordu. Shapiro'yu elektrikli sandalyeye göndermek için gerekli ne varsa. Annabel sandığın kapağını kapatıp döndü. Artık daha fazla gecikmeden buradan çıkmalı ve ekip arkadaşlarına haber vermeliydi. Prolin adını vermeden telefon edecek ve bir akşam önce haberlerde gösterilen kızı tuhaf bir herifle birlikte gördüğünü ihbar edecekti. Buranın adresini verince geriye yapacak fazla bir şey kalmayacaktı. Hangarın giriş kapısı çarptı. Annabel bulunduğu yerden kapıyı göremiyordu. Paniğe kapılmanın alemi yok, rüzgardır. Tek sorun hangarın başka bir girişi olmamasıydı. Kahretsin. Paniğe kapılmamak için kendini derin derin soluk almaya zorladı ve tabancasını kılıfından çıkardı. Boşuna telaşlandım. Kimse yok. Belki de Brolin benim burada olduğumdan habersiz. Kapıyı kapattı. Işık sönünce aklından geçirdiği kelimeler de öldü. Annabel o anda mutlak ya da neredeyse mutlak bir karanlığa gömüldü. Elindeki tüp sanki mahcup olmuş gibi çevresine mavi bir ışık yayıyordu. Genç dedektifin yerini gösteriyordu. 20. ayrımın sonu. Sayfa 185. Devamı 21. ayrımda.